İş Sanat sunar. Kahverengi Yol Panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Amasya Oğuz Höyük Kazıları Başkanı Profesör Doktor Şevket Dönmez. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarından herkese merhaba. Bugün Profesör Doktor Şevket Dönmez ile birlikteyiz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Proto Historia ve Ön Asya Arkeolojisi ana bilim dalında öğretim üyesi kendisi. Hocam çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için.
Merhabalar, hoş geldiniz Emrah Bey. Bu nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler hocam. Hocam sizinle biraz bu Oğuz Höyük'te devam eden kazıları konuşmak istiyorum. Oğuz Höyük yani Amasya'da aslında Oğuz Höyük. Belki dinleyicilerimiz bilmiyordur. Ve burada sanıyorum 2007'den beri düzenli olarak sizin liderliğinizde kazılar devam ediyor değil mi hocam?
Evet, Oğuz Höyük'teki kazı çalışmalarına 2007 yılında başladık. Bu yıl itibariyle 2023 yılı desek daha doğru olur. 17. sezonumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Oğuz Höyük Amasya'nın 25 kilometre güneybatısında verimli Amasya Ovası'nın batı kenarında kurulmuş tipik bir Orta Anadolu höyüğü aslında görünüm bakımında. Orta Anadolu Karadeniz geçişinde bu tip büyük höyükleri görmek biraz zordur. Oğuz Höyük bu anlamda istisnai bir örnek. Oğuz Höyük'ün aslında keşif hikayesi biraz daha eskilere gidiyor. Ben 1997 yılında bölgede bir yüzey araştırması gerçekleştiriyordum. O zaman araştırma görevlisiydim ve doktora konum bölgenin erken Tunç Çağı kültürleri üzerineydi. Bu sırada Amasya Müzesi Müdürü ile beraber yaptığımız bir gezide Oğuz Höyük'ü belgeledik, keşfettik ve arkeoloji dünyasına tanıttık. Ancak daha sonra tabii yaptığımız ileri okumalarda Oğuz Höyük'ün aslında 1920'li yıllarda ünlü Amerikalı arkeolog Hans Heinrich von der Osten tarafından keşfedildiğini, onun yüzey araştırmaları sırasında anladık. Yalnız onun herhangi bir fotoğraf veya çizim kullanmadığını gördük. Sadece anıları arasında Oğuz Höyük'ten bahsediyordu. Ama biz tabii buna büyük önem veriyoruz, bu tür çalışmaları, emekleri ve bu yüzden de von der Osten'in biz Oğuz Höyük'ün kaşifi olduğunu düşünüyoruz. 2007 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi'nin katkılarıyla ve destekleriyle kazılarımıza başladık ve Oğuz Höyük'te toplam bugüne kadar 10 mimari tabaka saptadık ki en eskisi bizim yazı öncesi dönemlerden biri olan geç kalkolitik dönemdir. Milattan önce 4500 yıllarına kadar uzanır. Kesintisiz olarak da Helenistik dönemin sonuna kadar milattan önce 47 yılına kadar ünlü Zela Savaşı'na kadar Oğuz Höyük'te yaşamın devam ettiğini saptamış bulunuyoruz.
Burada ne kadarlık bir büyüklükten bahsediyoruz hocam Oğuz Höyük deyince?
Oğuz Höyük aslında yuvarlak şekilli bir höyük. Yaklaşık 280 metre çapında ve ova seviyesinden de en yüksek yeri 15 metre. Ve bu bakımdan da aslında Anadolu'nun orta sınıfın bir üst kategorisindeki büyüklükte bir merkez olduğunu büyüklük bakımından söyleyebiliriz. Büyüklük tabii şu bakımdan önemli. Oradaki insan faaliyetlerinin, insan yerleşiminin, oranın bir cazibe noktası olmasındaki yoğunluğun bize yansıtılması noktasında tabii büyüklük önemli.
Evet. Burada tabii kültürel anlamda yani Helenistik çağdan bahsettik ama Hitit, işte Pers, bütün bunlar aslında burada bulunmuş değil mi hocam? Bu uygarlıklar.
Tabii. 10 tane kültür katmanından bahsediyoruz. Ancak bazılarını daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Bazı dönemlerin. Belli dönemlerde belli yerleşmeler dinsel özellikleriyle, hı, askeri özellikleriyle, ticari özellikleriyle ön plana çıkabiliyor. Biz Olusoy'un burada esas önemini aslında Hitit döneminde kazandığını, hı, biliyoruz. Yani milattan önce yaklaşık 1600 yıllarında, günümüzden 3500-3600 yıl önce Olusoy büyük bir kent hüviyetini kazanmış. Buradaki temel sorun bizim için Hitit dönemini araştırma noktasında Hitit döneminin üzerinde yaklaşık 7 metrelik bir demir çağı ve Helenistik katmanı olması. Hmm. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında Hitit kentini biz tam olarak üstteki 7 metrelik katman toprak yüzünden araştıramıyoruz. Hmm. Belli noktalarda, yamaç noktalarında bunu saptayabildik. Ancak bu Hitit kentinin üzerindeki katman da önemsiz bir katman değil. Hmm. Bunu sonradan anladık. Yani şunu söyleyebilirim. Gerçekten muazzam bir Hitit kenti var. Hmm. Kesitlerden görebildiğimiz kadarıyla yapılar ve dolgu toprağı kızıl renkte. Bu şu anlama geliyor. Kenti yakmışlar. Yani büyük bir saldırı sonucu kent yıkılmış. Bunun da sorumlusu çok büyük olasılıkla hemen o bölgede ve bölgenin kuzeyinde Samsun, Çorum, Amasya'nın kuzeyinde ve büyük olasılıkla Tokat bölgesinde yaşayan Kaşkalar.
Kaşkalar.
Evet, Hititlerin aslında düşman bir kabilesi ve yani Hitit kabilesi değiller ama düşmanlık noktasında Hititlere çok zorluk çıkarıyorlar. Hmm. Yarı göçebe bir halk. Kontrol edilmesi ve mücadele edilmesi zor bir toplum ve bu noktada da Hititlere saldırılarla tahmin edilemeyen ve önlenemeyen saldırılarla çok zarar veriyorlar. Zaten Hititlerin M.Ö. 1180 yılındaki yıkılmasında da Kaşkaların büyük saldırıları var. Hititlerden sonra Frikleri görüyoruz bölgede. Frik derken bunu genel bir anlamda ve bir genel kavga olarak kullanıyorum. Çünkü aslında bölgede yaşayan halk Frik halkı değil. Ama bugüne kadar Anadolu arkeolojisinde böyle bir kullanım var. Yani Orta Anadolu'daki halk da Frik kültüründen etkilendiği için buna Frik halkı ve Frik kültürü deniliyor. Bu bakımdan biz bunu çok değiştirmiyoruz ama böyle parantez aralarında bunun da bazı sıkıntıları olduğunu söylüyoruz. Frikler aslında Makedonya'dan, hı hı, Boğazlar yoluyla Anadolu'ya girmiş, Troya Savaşı'ndan önce yani milattan önce 1300'lerden başlayan göçlerle bizim Trakofrik dediğimiz ya da genel anlamıyla deniz kavimleri denilen göçlerin bir parçası olarak Anadolu'ya girmiş bir halk. Bunlar daha çok Kızılırmak batısında kendileri yerleşiyorlar. Gordion, bugünkü Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion, bu halkın başkent olarak seçtiği ve daha sonra da Frik Krallığı'nı kurduğu zaman siyasi merkez yaptığı yerleşme. Yakın zamanlarda da zaten duymuşsunuzdur. UNESCO Dünya Mirası listesine, evet, de girdi.
Tabii.
Anadolu Arkeolojisi bakımından gerçekten bizleri de hem gururlandırdı hem mutlu etti. Ve Gordion merkezli bu kültürün çok etkili olmasa da 1950'lerin 60'ların görüşüyle bölgede hakim olduğu düşünülüyordu. Özellikle Ekrem Akurgal'ın görüşleri bu noktadaydı. Onun yazdığı, 1955'te yazdığı Frik Sanatı kitabındaki görüşler aslında temel olarak kabul edildi. Bugün o kabulün biraz sıkıntılarını yaşıyoruz ama biz bunu tanımlarken hala bir Frik kültürü olarak tanımlayabiliyoruz. Ve Friklerin katmanlar halinde en az 3-4 mimari tabakada burada yaşadıklarını biz saptamış bulunuyoruz. Ancak en anıtsal tabakası bizim dördüncü tabaka dediğimiz, yani milattan önce 600 ile 500 yıllar arasındaki tabaka olarak bugüne kadar gördük. Bu tabakada Friklerin dinsel bir kompleksine rastladık. Bunu Kubaba'ya ait bir kutsal alan olduğunu bugünkü çalışmalarımızda ancak anlayabildik. Çünkü çalışmalarımız 2010 yılından beri devam ediyor bu noktada. Dinsel alan olunca tabii biraz daha titiz ve biraz daha planlayarak çalışıyorsunuz. Çok fazla işte seremoniyel bulgular oluyor, başka mimari bir takım detaylar oluyor bunları kaçırmamak için. Ve bu noktada, bu alanda bugüne kadar iki tane sunak bulduk. Yani altar bulduk, taştan masif yapılar. Yaklaşık olarak 20-25 metrekarelik yapılar ve bunların da Tanrıça Kubaba'ya adandığını ve buraya gelen insanların da Tanrıça Kubaba için sunular yaptıklarını, kurbanlar kestiklerini ve Tanrıça Kubaba rahiplerinin de bu noktada bir takım özel törenler gerçekleştirdiğini bulgulardan anlıyoruz. Özellikle Roma kaynakları bize tabii bir fikir vermesi açısından, geriye doğru bir modelleme yapması açısından önemli. Roma kaynaklarında ana tanrıça kültünün rahiplerinin kemikli kamçılar kullandığını ve bunları vücutlarına vurarak bir tür İslamiyet'teki zikir seremonisi gibi düşünebiliriz. Vücutlarından kanlar çıkıncaya kadar, kendilerinden geçinceye kadar. Tabii bunu muhtemelen bir madde alarak yapıyorlar. Biliyoruz bunu özellikle Roma yazılı kaynaklarında. Bu kemikli kamçılara ait özellikle koyun parmak kemikleri ve aşık kemiklerini biz burada bulduk. Yani bu tür törenlerin yapıldığında biz aslında Roma döneminden belki 400-500 yıl önce de burada gerçekleştirildiğini anlıyoruz yani bunun.
Burada ben o bazı şeyleri okurken internette mesela Zerdüşt dinine ait bir takım aslında ondan mı bahsediyoruz şu anda?
Yok, bu Zerdüşt'ten önceki bir dönem.
Bu daha da öncesi.
Evet, evet, bu daha da öncesi bir dönem. Kubaba kültü ya da Kubaba dini aslında Anadolu'nun Neolitik dönemden beri sahip olduğu bir din. Aslında Anadolu'nun kendi topraklarından çıkmış bir din. Nereden biliyoruz? Çatalhöyük'ten biliyoruz.
Çatalhöyük.
Hacılardan, Köşköyük'ten o özellikle göğüsleri ve kalçaları abartılı kadın figürünleri ki bereketli simgeler, doğumlu simgeler. O dönemden beri biz Kubaba kültünün var olduğuna dair işaretlere zaten sahibiz. Ancak Frig dönemine geldiğimiz zaman bunun Gordion'da da birdenbire ortaya çıktığını görüyoruz biz aslında. Hmm. Onun tabii Kubaba değil ama Mater ya da Mater Kubilae olarak gerçekleştiğini biliyoruz. Bunu da aslında Midas gitmiş Karkamış'tan almış. Bunları da yazılı kaynaklardan anlayabiliyoruz. Fakat Karkamış'ta küçük bir tapınak. Üzerinde şüpheler var çünkü belki 100 yıl önce kazılmış. 100 yıldan da fazla bir zaman önce. Kubaba'ya ait. Friglerde de bir takım kaya anıtlarında, kayalık alanlarda, bir takım doğal alanlarda yapılmış anıtsal fasatların önünde betimlenmiş kabartma materler var. Yani Yunanların kibele dediği, biz de ona yanlışlıkla kibele diyoruz. Aslında kibele onun Yunancası bizim. Henüz daha kibeleyi kullanmadığımız dönemler bu dönemler. Aslında çok fazla arkeolojik anlamda katmansal yani bağlam bilgisi olmayan bir konuydu. Fakat Olusoyuk'ta böyle bir kutsal alan çıkınca bir de Kubaba heykelciyi de bulduk yarım da olsa. Ve bu tür törenlere ait bulguları da bulunca ve mimari de çok ilginç. Mimari kare sunaklardan oluşuyor. Aslında kare biçimli sunaklar ve tapınaklar aslında günümüze kadar yaşıyor biliyorsunuz. Yani bunların kökeninin M.Ö. 600'lere kadar gitmesi gerçekten bu kare yapının ve onun etrafında dönerek bir takım törenler gerçekleştirmenin kökeninin mesela çok eskilere gittiğini ve biraz ana tanrıça kültüyle de ilişkili olduğunu bize gösteriyor. Bu tabii kare biçimli tapınakların, kare biçimli sunakların nasıl bir gelişimi oldu? Bu noktada henüz boşluklar var bazı kültürlerde ama yavaş yavaş bunlar da dolacak gibi gözüküyor. Friglerden sonra tabii Anadolu'da kültürel bir değişim yaşanıyor ama bunun da sebebi aslında politik bir değişim. Anadolu'ya İran halkları gelmeye başlıyor. Milattan önce 600'lerden itibaren Urartu Krallığı yıkılınca Doğu Anadolu koridoru tamamen boşalıyor ve açılıyor. Orada bir güç kalmıyor ve döneminde etkin gücü Medler ki Asurları da yıkmışlar. Milattan önce 600'lerden itibaren Anadolu'ya akmaya başlıyorlar ve Kızılırmak'a kadar, Orta Anadolu'ya kadar geliyorlar. Bu dönemde de Anadolu'nun lideri Lidya Krallığı. Ve Lidya Krallığı da buna izin vermemeye çalışıyor ve Kızılırmak civarında antik adı Halis'tir. Halis Savaşı denilen bir savaş milattan önce 590 yılında Lidyalılarla Medler arasında başlıyor. Lidya Kralı Aliattes, Pers Kralı Kyaxares 590'da bu savaşa başlıyorlar ve bu savaş tam 6 yıl sürüyor. 585'e kadar milattan önce sürüyor. Aralıklarla her iki ordu mevsimsel şartlar düzelince yine savaşıyorlar ve buradaki mücadele sürekli devam ediyor. Herodot'un bildirdiğine göre 28 Mayıs 585 yılında milattan önce büyük bir güneş tutulması oluyor. Hı. Ve her iki krallık da bu artık kendilerinin de bıktığı bu bitmeyen savaşın sonlandırılması için onu ilahi bir işaret olarak değerlendiriyorlar ve ünlü Kızılırmak Barışı ya da Halis Barışı imzalanıyor. Babil Kralı ve Mısır Kralı'nın da şahitliğinde ve M.Ö. 585 yılında Anadolu ikiye ayrılıyor. Kızılırmak'ın batısı Lidyalıların oluyor, doğusu Medlerin oluyor. Hı hı. Ve böylece Anadolu'da ilk defa İranlı bir halk egemen oluyor. M.Ö. 585 yılında. Bunun kültürel etkilerini çok fazla görmemekle beraber dinsel etkilerini görmeye başlıyoruz. Çünkü Medlerin, yani Medler altı boydan oluşuyor. Herodot'un bildirine göre ve bunlardan biri de Magi boyu, yani ruhban bir sınıf. Ve Medlerin büyük ihtimalle Zerdüşt de bu Magi boyundan gelen bir şahıs. Zerdüşt dinini ya da ateş kültünü, erken dönemleri, tabii bunlar çok erken dönemleri, Orta Anadolu'ya taşıdıklarını biz düşünüyorduk. Ve bu noktada da bugüne kadar çok fazla bir arkeolojik bulgu çıkmasa da ilk defa 2022 yılında Ulusoy'da Med bulguları ateş kültüyle beraber ortaya çıktı. Ve bu Kubaba kutsal alanı dediğimiz alanda bir Kubaba sunağının arkasında bir Med ateş çukurunu, bir kutsal ocağını Med seramikleriyle ve Med eserleriyle beraber burada saptadık ve hocam, böylece Anadolu'da ilk defa Med kültürüne ait bulgular da saptanmış oldu.
Bu tabii çok önemli, yani burada ilk defa saptanması, ama bir ateş kültüründen biraz kısaca bahsedelim mi bilmeyenler için? Ne ifade ediyoruz ateş kültürü deyince?
Evet, ateş aslında her kültürde var. Hı-hı. Fakat bizim Hint-Avrupa dediğimiz toplumlarda, yani bunun içine biliyorsunuz hani İzlanda'dan Hindistan'a kadar olan çok büyük bir halk grubu var. Ve bu noktada ateş onlar için bir tür tanrısal yansıma ya da yönelilecek bir kutsama, kutsal bir değer gibi görülür. Ve özellikle İran'da Medler tarafından öncelikle ortaya çıkarılan ve Perslerin de daha sonra kullandığı ateş aslında kirletilmemesi gereken bir kutsal varlık ve hiç söndürülmemesi gereken bir ateş. Böyle bir özelliği var. Ateş rahiplerini antik dönemde de onların kabartmaları vardır. Günümüzde de Zerdüştilere, onların rahiplerine baktığımızda hep ağızlarını padem denilen bir peçeyle kapatırlar. O ateşin insan nefesiyle kirletilmemesi için. Mesela Türklerde de ateş kültü var. Ama Türklerdeki ateş daha çok temizleyici özellikte. İşte bir takım kurtulmak istedikleri şeyleri içine atabiliyorlar, işte kirlerden arınmak için bunları yakabiliyorlar. Böyle bir özellikte, ama Hint Avrupalılarda, Aryanlarda daha çok kirletilmemesi gereken bir özelliği var. Ve tabii bu ateş kültürünün M.Ö. 2000'lere kadar uzandığı söyleniyor, ama o zaman tabii dağ başlarında ya da bir takım açık alanlarda yakılan ve etrafında henüz bilmediğimiz şekilde seremoniler yapılan bir kült bu. Yani biz bunun daha çok Med döneminde, yani milattan önce 600'lerde ve daha sonra Pers döneminde, o da milattan önce 550'lerde başlıyor. Anadolu'da izleyebildiğimiz kadarıyla, İran'da çok rahat izleyemiyoruz. İran'daki ateş kültüyle ilgili bulgular daha çok Part döneminde, yani bizim buradaki Roma dönemiyle çağdaş bir dönemde ortaya çıkıyor ve daha sonra Sasani döneminde. Onlar için resmi bir dil. Fakat şimdi bizim Oğuz Höyük'te ateşle ilgili bulduğumuz, ki ateşle ilgili bir takım böyle seremoniyel bulgular bulmak gerçekten çok zor katmanlar arasında. Bulduğumuz bu bulgular aslında ateş kültürünün ilk defa Anadolu'da mimari bir kimlik kazanmaya başladığını gösteriyor. Yani İran'da henüz daha bir ateş tapınağı, bir ne bileyim bir ateşgede, bir ateşgah yokken Oğuz Höyük'te bunun mimari bir kimlik kazanmaya başladığını gösteriyor. Neden? Çünkü Anadolu bir tapınak geleneğine sahip. Göbekli Tepe'den başlayan bir tapınak geleneğine sahip. Ve muhtemelen bu gizemli din Anadolu'ya girince ve işte bu Med misyonerleri tarafından Anadolu'ya taşınınca buradaki tapınak geleneğinin de etkisiyle bir mimari kimlik kazanıyor ve bence Anadolu'dan tekrar İran'a bu tapınak geleneği gidiyor. Öyle gibi gözüküyor. Medler milattan önce 559 yılında 2. Kiros tarafından, ünlü Pers kralı Büyük Kiros, Tevrat'ta da anılır Koreş olarak. Babil Yahudilerini tekrar, sürgündeki Yahudileri Kudüs'e gönderen Pers kralıdır. Ve onun tarafından Medler devriliyor. Aslında iç içe yaşıyorlardı. İkinci Kiros'un, Büyük Kiros'un dedesi Astyages de bir Medlidir. Ve aslında Akamenes sülalesi dediğimiz, Akamenes'ten gelen bir sülale aslında yeni bir devlet kurmuyor. Med devletini sadece devralıyor ve benzer geleneklerde ve onun işgal ettiği toprakları da genişleterek yeniden M.Ö. 550'den itibaren bir yayılma politikasına giriyor. İkinci Kiros yine tabi kaderin cilvesi M.Ö. 546 yılında Lidya kralı Kroizos'u yeniyor. Yine Kızılırmak civarında, Piterya civarında yeniyor ve Lidya'yı da, başkenti Sardes'i de ele geçirerek bütün Anadolu'yu ele geçiriyor. Ve Anadolu 550'lerden itibaren, kabaca M.Ö. 546'dan itibaren de bir İran ülkesi, bir Pers ülkesi haline geliyor. Tamamen mi? Hayır. Bazı kıyıdaki işte Yunan siteleri, eski Yunan siteleri buna direniyorlar. İşte Yunanistan'daki Atina, Sparta gibi kentler de buna direniyor. Ve bundan sonra da biz Perslerin arkeolojik kalıntılarını daha çok bugüne kadar Yunan sitelerinde, işte Sardes gibi ya benzeri, Daskiloen gibi Yunan sitelerinde bir takım anıtlarda ya da tapınaklarda izleyebiliyorduk. Ve bundan dolayı da sanki Pers sanatı ve Pers kültürü bir Yunan sanatı içinde Greco-Pers denilen bir terimle, bir disiplinle inceleniyordu. Fakat Oğuz Höyük'te saptadığımız, ki Oğuz Höyük'ün şöyle bir şansı oldu bizim için. 2009 yılında bir yol kalıntısıyla biz Perslerin Oğuz Höyük'teki varlığını saptadık ve daha sonra da kazı stratejimizi tamamen değiştirerek yatay bir kazı, yani genişleyerek sadece Pers katmanını odaklayarak bir kazı sistemine geçince muazzam bir Pers yolu. Pers yolu dediğimizde yaklaşık 28 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde, bizim Arnavut kaldırımı dediğimiz yollara benzeyen, taşlardan yapılmış, ortasında açık su kanalı olan bir yol. Kuzey-güney doğrultusunda, yerleşmenin ortasında. Kuzeyinde bir saray yapıldığını, güneyinin ise tamamen dinsel bölgelere ayrıldığını gördük ve orada da bir ateşkede ve bir ibadethaneyi saptadık. Ateşkede bir yaklaşık bir 65 metre çapında bir çukurdan oluşuyor. Etrafında basit bir taş mimari var sınırlarını belirlemek için. Ama yine basit taşlardan oluşturulmuş bir sellası, bir kutsal alanı var. Ve ateşkederin de etrafını Temenos duvarı dediğimiz, yani Temenos Yunanca'da kutsal toprak demek, temenos duvar dediğimiz bir duvarla çevirmişler ve ateşkedenin de batısına çok sütunlu bir yapı yapmışlar. Bunun da ibadethane olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ateşkede ateş yandığı zaman o çok sütunlu yapıdaki insanlar orada yanan ateşi görüyorlar ve hem ona dua ediyorlar oradaki rahiple beraber ve hem de güneşin doğuşunu o yanan ateşin üzerinden seyredebiliyorlar. Bunların hepsini çok ince bir takım geometrik ayarlamalarla yapmışlar. Yapıları birbirine pozisyonlamışlar.
Peki bu mesela bahsettiğiniz yol ve diğer o işte tapınak olsun, bu kalıntıları bugün gittiğimizde orada görmek mümkün oluyor mu?
Tabii ki. Bunlar yaklaşık M.Ö. 450 yıllarına ait. 450 yıllarından 300 yıllarına kadar bunlar o bölgede hüküm sürmüş Persler. Çünkü M.Ö. 300'de Büyük İskender'in Asya seferi artık etkilerini göstermeye başlıyor. Bizim tabii bu kazı stratejimizi değiştirmemiz, bütün bu kalıntıları da koruyarak geniş alanlarda bu kalıntıları açmamızı ve bunların da işte basit bakım onarımlarını, pasif korumalarını yapmamızı bugüne kadar sağladı. Şu an Pers yolu, kuzeyde ilk birimlerini bulduğumuz saray, ateşkede, ibadethane, bir erken dönem olan Kubaba Sunağı, onların hepsini şu an çok titiz biçimde koruyoruz ve restorasyona hazır biçimde bekletiyoruz.
Oluz Höyük ören yeri statüsü olan bir yer mi hocam?
Henüz değil. Onunla ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok güzel bir proje başlattı. Geleceğe Miras Projesi.
Doğru, yeni açıklamışlardı.
Evet, bu proje kapsamında bunlarla ilgili de restorasyon projelerimizi vereceğiz. Kazılarımızı da bu süreçte daha da hızlı bir şekilde geliştireceğiz ve ondan sonra da inşallah 5 yıl içinde hemen ören yeri statüsüne getireceğiz.
Peki hocam, 17 ya da 18. sezon, şimdi hangisi kaçıncı sezon oldu şey yapamıyorum ama bu sezon başladığında daha çok hangi bölgeye, hangi çağa odaklanmayı düşünüyorsunuz? Belli bir plan var mı kazık?
Evet. Şu an bizim Kubaba Kutsal Alanı'nda kazıları genişletme projemiz var. Çünkü çıkan med buluntuları çok önemli bizce. Çünkü medler, Herodot'un kitabında onlarca sayfa anlatılan bir halk. Ancak buna koşut olarak arkeolojik anlamda hayalet bir.
Evet, çok fazla
bulgusu yok. Şimdi bunu bulmamız hem bizi heyecanlandırdı hem de çok kamuoyunda da dikkat çekti. Hem de ateş kültüyle beraber. Bu bakımdan ona çok değer veriyoruz, önem veriyoruz. Bu bakımdan Kubaba Kutsal Alanı'nı, yine Pers Mabedi'ni, Pers Yolu'nu ve Pers Sarayı'nı çok hızlı bir şekilde, titiz bir şekilde bunları kazacağız ve hemen bunların restorasyon projelerini koruma konuda onaylattıktan sonra uygulamaya geçeceğiz. Bir 5 yılın sonunda hem bunların restorasyonları bitmiş olacak hem de Oluz Höyük artık ziyaret edilebilecek bir ören yeri haline gelecek.
Çok güzel. Az önce şimdi Amasya'da, yani bu aslında İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, tam o bölgelerin kesiştiği bir noktada. Ve siz şöyle dediniz, yani burada çok fazla aslında höyük rastlanmıyor demiştiniz. Bunun özel bir sebebi var mı, yoksa orada daha yani coğrafi bir sebep midir bu? Yoksa hani çok fazla yüzey araştırması mı yapılmıyor, neden rastlanmıyor?
Yok, çok fazla höyük rastlanıyor. Küçük höyükler var. Anladım. Ama bu tabii bizim 50 dönümlük bir
bu kadar anladım.
Yerleşme olusu yok. Bu büyüklükte birkaç höyük var o bölgede ve bunun da tabii sebebi Hitit döneminde o kentin büyümüş olması. Bir de şimdi bir bereketli bir ova kenarında, ama yani yaklaşık günümüzden 4500-5500 yıl önce orada bir küçük bir göl olduğunu da saptadık. Yani bir göl kenarındaki bir yerleşme, Hitit döneminde de böyleymiş. Zaten Perslerin de bu bölgeye geliş sebebi o göl olması lazım. Çünkü Persler, bugün de günümüzde Pers bahçeleri çok ünlüdür. Ekosistemi zengin, bahçeye dönüşebilecek, parka dönüşebilecek bölgeleri özellikle seçiyorlar. Zaten bizim dışımızda bugüne kadar o bölgede, yani Orta Anadolu'yu Kızılırmak havzasında sayarsak 15-20 tane demir çağ yerleşmesi kazıldı ama hiçbirinde bir Pers yerleşmesi bulunmadı.
İlginç.
Çünkü böyle bir altyapı yok, doğal bir altyapı
oradaki
yok.
Oradaki göl demek ki o aslında şeyleri çekmiş oraya değil
mi? Dersleri tabii oraya çekmiş gibi gözüküyor. Bir başka neden de tabii Oğuz Höyük Hitit döneminden itibaren belki daha da eskisine kutsal bir yerleşme olması.
Evet, evet.
Yani o kutsaliyeti bütün o dönemler boyunca da devam etmiş. Hitit döneminde muhtemelen bir fırtına tanrısı tapınağı var. Çünkü bir boğa heykelciyi bulduk bununla ilgili. Frig döneminde bir Kubaba kutsal alanı var. Ondan sonra da orada Pers döneminde bir mabet yapılmış. Tabii milattan önce 1. yüzyılda onu Söyük terk edilince bir yaklaşık 900 yıl ıssız kalıyor ama ondan sonra da bölgeye ilk Türklerin sızdığını biz yine Oğuz Söyük'ten anlıyoruz. Oğuz Söyük'ü bir mezarlık haline getirmişler.
Evet,
erken bir Türkmen grubu, Oğuz grubu. Ve bunların da yaklaşık Malazgirt Savaşı'ndan bir 100 yıl önce bölgeye geldiklerini düşünüyoruz. Çünkü burada bulduğumuz bazı mezarlar kurgan özellikleri taşıyor. Yani bazı bireyler eşyalarıyla gömülmüşler ve kurgan gibi tepecikler oluşturulmuş çok büyük ihtimalle. Ve tabii burada bu Türkmenlerin daha çok hayvanlarını otlak bulmak amacıyla o bölgeye Malazgirt Savaşı'ndan önce yaptıkları bir düzensiz bir sızma gibi görünüyor o bölge. Çünkü artık Bizans'ın Anadolu'da bir çöküntü dönemi yaşadığı
tabii
biliniyor 10. yüzyılın sonlarında. Bölgenin zaten bir göçebesi yok, yerel bir göçebesi yok ve dağlar bomboş. Ve bu insanlar, Türkler o dönemde...
O dönemde belki göl kurumuş mu yoksa hala varlığını sürdürüyor mu?
Büyük ihtimalle göl aslında yaklaşık 60-70 yıl öncesine kadar vardı göl. Öyle bölgenin yaşlarıyla görüştüğümüzde o bölgenin bir bataklık olduğunu söylüyorlar. Ama bu o bölge bugün Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökyük Tarım İşletmesi. Yani 27 bin dönümlük bir büyük bir aslında çiftlik orası ve çok başarılı bir orada tarım politikası yürütülüyor şeyde Gökyük'te. Biz de o arazinin içindeyiz. Ama alan 1940'larda çiftlik oluşturulurken iki tane büyük kanalla drene edilmiş ve o bataklık kurutulmuş ve verimli bir tarım arazisine çevrilmiş.
Anladım. Bu arada Oğuz Höyük'le ilgili mesela eski çağlardaki adlarını biliyor muyuz? Bir takım böyle kaynaklar var mı elimizde?
Evet, yani bilmiyoruz ama tahminlerimiz var. Aslında biz Hitit tableti bekliyoruz. Biraz Hitit tabakasına insek. Neden bekliyoruz? Biz şu an Şapinova'ya yani Ortaköy'e, Hititlerin başkentlerinden biri, 50 kilometre mesafedeyiz. Tablet orada çok tableti var. Yine eski Yapar'a, Boğazköy'e yine 50'şer kilometre bir uzaklıktayız. O bölge tablet bölgesi tabii. Şu an için Hitit tabakasına insek bir tablet çıkacak ve Oğuz Höyük'ün Hitit dönemindeki adını öğrenebileceğiz. Antik kaynakları taradığımızda Şanauhitta diye bir kentin Oğuz Höyük'ün lokasyonuyla uyduğunu görüyoruz ama belki tabii onu bizim yazılı belgeyle doğrulamamız lazım. Bir de Herodot'un bildirdiği Kritalia diye bir kent var. Milattan önce 5. yüzyılda. Bu kent de Perslerin ordusunu topladığı bir kent ya da bölge. Büyük Yunanistan seferinden önce 1. Xerxes'in milattan önce 480'lerde. Burada da tabii Pers yerleşmesi olması, bir takım böyle kurşun sapan taneleri bulmuş olmamız, askeri malzemeler bulmuş olmamız sanki Kritalia ile ilgili gibi gözüküyor. Onu suyu öyle gösteriyor. Ama kesin lokalizasyonlarımız henüz yok.
Evet, belli ki daha yolumuz var burada da. Kazılar da devam edecek. En azından bir 5 yıllık plan hazırlanmış anladığım kadarıyla. Size kolay gelsin. Çok güzel, çok hoş bir sohbet oldu. Çok bilgilendik. İnşallah bir gün gelir öğren yeri olduğu zaman ziyarette ederiz hep birlikte.
Ben teşekkür ederim bu güzel sohbet için.
Sağ olun.
Kapımız her zaman açık. Bekliyoruz sizi.
Kahverengi yol panolarında bugün Amasya Oğuz Höyük Kazıları Başkanı Profesör Doktor Şevket Dönmez'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi yol panoları.